Ayrım 11. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 116. Nisan'ı sen de çabucak sevmiştin. Günlerimizin çoğunu hep birlikte Burgaz'da geçirdiğimiz o 78 yazı ne güzeldi. İlk yazımızdı. Kapazankaya'da gün batımına karşı ilk öpüşmemiz, kıyı boyunca yürüye yürüye adanın çevresini ilk geçişimiz, sandal sefalarımız, akşamüstleri terasta ilk kupgriyemiz, suyun içinde ilk kez birbirine dokunan ürkek çıplaklığımız. Adalar Su Sporları Kulübü'nde tramplenden ilk atlayışımızdı. O yükseklikten kendini suya bırakmak ne muhteşem bir duyguydu. Nisan'la ben cesaret edemez, çivileme atlardık, sen balıklama. Gözlerimi kapar, kendimi öyle bırakırdım boşluğa. O hızla suya değmek de güzeldi ama bana her zaman ayaklarımı yerden kestiğim, o ilk an çok daha heyecan verici gelirdi. Boşlukta hızla aşağıya doğru süzüldüğüm an. Çok kalmazdık, tramplenden hevesimizi alınca kulüpten çıkardık. Koylarda denize girmek her zaman daha keyifliydi. Lodos varsa Çamkaya'da, yok Boyraz esiyorsa Marta koyunda alırdık soluğu. Deniz faslı bitince akşamüstleri annem bahçede çay yapardı bize. Nisan'da ben bütün günün yorgunluğunu alan o birkaç bardak çayın da çay saatinde aramıza katılan babanın sohbetlerinin de tadını doyamazdık. Annenle baban oldukları gibi doğal, rahat insanlardı. Çarçabuk sevmiş, kolayca benimsemiştik birbirimizi. Ya benim ailem? Ben seni bizimkilerle ne zaman ve nasıl tanıştıracaktım? 17 Mart akşamı yaşanan fırtınadan sonra böyle bir buluşmayı sürekli ertelediğimi bilen Nisan, ''Niye çekiniyorsun? Hoş çocuk, solcu olduğunu bilmezlerse amcamlar çok sever Yağmur'u.'' deyince cesaretimi toplayıp kararımı verdim. Başlangıçta her şey yolunda gibiydi. Kendine güvenli, doğal ve işten davranışlarınla bizimkilerin gönlünü kolayca kazanmıştın. Tıp fakültesinde okuduğunu, geleceğin parlak doktorlarından biri olacağını bilmek de ayrıca hoşlarına gitmişti. Babanın sinemacı olduğunu duyunca biraz suratları asılır gibi oldu ama bu da işlerine hiç sindiremeyecekleri bir şey değildi. Kıyamet birkaç ay sonra tam ben işlerin umduğumdan daha kolay ve hızlı bir şekilde yoluna girdiğine inanmaya başlamışken koptu. Bu ilişkinin ciddi olduğunu ve zaman içinde evliliğe doğru gidebileceğini sezen babam, seninle ve ailenle ilgili küçük çaplı bir soruşturma yapmış. Babanın sinema çevresinde Komünist Zafer diye anıldığını, senin uzun süredir sol örgütlerin içinde bulunduğunu, tıp okumanın yanı sıra elinde kamera sendikalar için çalıştığını öğrenince beyninden vurulmuşa dönmüş. O akşam eve geldiğinde öfkeli ya da kızgın görünmüyordu. Tersine soğukkanlı ama son derece kararlıydı. Bu iş bitmiştir. Bu evde bir daha Yağmur adı geçmeyecek. Yağmur yağıyor dediğinizi bile duymak istemiyorum. O çocukla bütün ilişkini keseceksin Sedef. Kavgacı, inatçı bir kız olmadım hiçbir zaman. O gün de sesimi çıkarmadım. Babama hiçbir şey söylemedim. Senden ayrılamayacağımı, seni bir gün bile görmeyince kendimi eksik, yarım, yitik hissettiğimi nasıl anlatabilirdim? Başıma gelen şeyin ne olduğunu henüz ben bile bilmiyordum ki. Sen bu çocuğa aşık mı oldun? Yaklaşık bir yıl sonra beraberliğimizin hala sürdüğünü fark eden babam, büyük bir hayal kırıklığı içinde beni karşısına alıp sorduğunda ancak o zaman dilim döndüğünce ve bütün dürüstlüğümle cevap vermiştim. Aşk değil bu baba. Daha güçlü bir şey. Ondan ayrılamam. Ayrılırsam yaşayamam. Aşktan öteye geçince adını bile koyamadığım o yoğun duyguları anlatmak için 20 yaşımın kelimeleri ancak bu kadarına el veriyordu. Yıllar sonra Nisan'a sana duyduğum aşkı tarif ederken önce gönlümde kök salıp sonra aklımı, yüreğimi derken bedenimin bütün dokularını, bütün hücrelerini sarıp sarmaladığını anlatacaktım. Tıpkı bir hanımeli çiçeği gibi. Hanımeli çiçeği de öyledir. Küçücük bir dalken cılız bedeni sıradan yeşil yapraklarıyla kimsenin ilgisini çekmeden toprağa kolayca kök salıverir. Ama serpilip büyüyebilmek için mutlaka bir yere tutunması, tutunmak da yetmez, onu sarıp sarmalaması gerekir. Yerini bulunca da hızla gelişir. Öyle ki tutunduğu şey ne denli güçlü, sağlam olursa çok geçmeden hanım elinden görünmez olur. Hanım elinin tutunduğu da onun gibi bir bitki. Bir canlıysa eğer bir süre sonra artık onları ayıramazsın. Hangisi hanım elidir, hangisi tutunduğu birbirine karışır. İlle de ayıracağım dersen çoğu kez ikisi de yaralanır. Seni sevmeye başladıktan sadece bir yıl sonra babama, ondan ayrılamam. Ayrılırsam yaşayamam derken henüz hanım elinin farkında değildim. Tek bildiğim beni sarıp sarmalayan gücün aşktan öte bir şey olduğuydu. Bana bunları söyletenin, tam o günlerde yüreğimde yeni yeni filizlenen hanım elinin o baş döndürücü kokusu olduğunu anlamam ise yıllarımı aldı. Aşka ayrılık değdi sonra, bir gecede yukarıdan aşağıya. Annem kahvaltı sofrasını topluyordu. Elinde tepsiyle mutfağa giderken salonun kapısında durup bana döndü. Ne aceleniz var kızım? Gençsiniz, daha yeni mezun oldunuz. Hele bir işinizi gücünüzü ayarlayın. Anne, biz hemen bu yaz evlenmek istiyoruz. Annem bu kez mutfaktan seslendi. Kızım böyle evlenme kararı alınmaz ki. Baban istemiyor, öyle paldır küldür. Ama biz Yağmur'la 2 yıldır beraberiz. Hem hemen evlenmek zorundayız. Elinde boş tepsiyle yeniden masanın başına gelen annem olduğu yerde donup kaldı. Ne demek bu Sede? Oturduğum yerden bakışlarımı kaçırarak yanıtladım. Anne, ben hamileyim. Annem bütün yüzüne yayılan bir şaşkınlıkla önündeki iskemleye çöktü. Sedef, bunu senden hiç beklemezdim. 1980 yazında pırıl pırıl bir Ağustos akşamında Burgaz'daki evin bahçesinde sessiz, sade bir törenle evlendik. Bizimkileri daha fazla kaygılandırıp ürkütmemek için arkadaşlarımızın çoğunu çağırmamıştık. Ama yine de amcamla babam komünist sefer diye anılan bir kayınpeder vakasının ardından senin nikah şahidin olan Sinan'ın da bir sendika yöneticisi, amcamın deyişiyle hem de en komünist sendikanın yöneticisi olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Her şeye rağmen herkes öylesine mutlu bir geceyi gölgelememek için elinden geleni yaptı ve törenin geri kalanı biraz tutuk da olsa sessiz, sakin bir şekilde sonuçlandı. Törenden sonra Burgaz'da birkaç gün süren balayının ardından Dalyan'da inşaatı o yıl bitmiş olan ve adını soyadınızdan alan Adalı apartmanındaki daireye yerleştik. Babanın evin karşılığında yeni apartmandan 2 daire almıştı. Birinde kendileri oturuyordu, diğeri de zaten baştan beri senin için düşünülmüştü. Zafer amca ile Adalet teyze. İlişkimizin evliliğe doğru gittiğini görünce babam bir gün beni karşısına oturtup "Bak kızım," demişti. "Ben öyle alaturkalıklardan hoşlanmam. Çok şükür annem baban hayatta. E insanın da bir tane anası babası olur, değil mi? Hiç kendini zorlama. Bu yaştan sonra bir de bize ana baba demek zorunda değilsin. Sena'nın her zaman söylediği gibi insanları mutluluklardan çok acıların birbirine yakınlaştırdığı doğru belki de. Zafer amca ve Adoş'la birlikte yıllar içinde öyle çok sıkıntıya göğüs gerdik, o kadar çok acıyı paylaştık ki sonunda bana annemden babamdan çok daha yakın oldular. Bizimkiler sana aynı şekilde yaklaşmadılar ama onlar da bir aile ortamının içtenliğini asla taşımayan ilişkinizin içinde hiçbir zaman anne baba olmayı başaramadılar ve senin ağzında hep kuru ve uzak bir siz olarak kaldılar. Burgaz'dan dönüp Dalyan'daki dairede yaşamaya başladığımız günlerde düşlerime her gün biraz daha yaklaştığımı düşünüyordum. Ailemin bütün oyalama çabalarına rağmen sonunda sevdiğim adamla evlenmiştim. Üniversitede yüksek lisans programına kabul edilmiştim. Bir yandan da asistanlık için yaptığım başvurunun sonucunu bekliyordum. Avukat Petrocelli çoktan çocukluk düşlerimin sevimli kahramanları arasında yerini almıştı. Ama ben Petrocelli'nin peşini bıraktıktan sonra iyi bir hukukçu olma yolunda çok daha anlamlı adımlar atmaya başladığıma inanıyordum. Üniversitede kalıp akademik kariyer yapmak ve ülkenin bu alandaki kuramcıları arasında yer almak istiyordum. Sen de birkaç ay daha sendikanın basın yayın dairesinde Sinan'la birlikte çalışmaya devam edecektin. Babam için evlenmemizin olmazsa olmaz koşulu ikimizin de mezun olmasıydı. Son dakikada derslerinden birini veremediğini öğrenince düşünmüş taşınmış bunu bizimkilere söylememeye karar vermiştik. Nasılsa o tek dersi de Şubat'ta verip mezun olacaktın. Kimsenin canını sıkmaya gerek yoktu. Şubat'tan sonra da düşlediğin gibi bir doktor olma yolunda ilerleyecektin. Bence 1980 yazı bizim en mutlu yazımızdı. 2 yıllık bir beraberlikten sonra kapısını birlikte açıp kapayacağımız bir evimiz, severek yaptığımız işlerimiz, inatla ardına düştüğümüz düşlerimiz vardı. Zamanın mutluluk üzerinde tuhaf bir etkisi var. İnsan yaşamının bazı anlarında ne denli mutlu olduğunu, o anın içinde mutlulukla sarılmışken değil de ancak üzerinden uzunca bir zaman geçtikten sonra geriye dönüp bakınca algılayabiliyor. Acı böyle değil oysa. O anda bütün yoğunluğuyla yaşanıyor ve zaman üzerinden geçip giderken acıyı da seyreltiyor. 1980 yazı ışıklı, pırıl pırıl bir yazdı. Biz mutluyduk. Karanlığın ve acının gölgelerinin o pırıl pırıl sabahların içinde yavaş yavaş, sessizce, sinsice yol aldığını göremeyecek kadar mutluyduk. Evliliğimizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden Bir sabah uyandığımızda yaz bitmişti artık. Upuzun, kapkara bir sonbahara takılıp kaldık. Bizi düşlerimize her gün biraz daha yaklaştırdığına inandığımız ve kapısını birlikte açıp kapattığımız Dalyan'daki o evde, o karanlık günlerin içinde yapayalnız kaldık. Aylar sonra yağmurlu bir Nisan sabahı seni alıp götürdüklerinin haberi geldiğinde henüz hiçbirimiz aniden bastıran yalnızlığa da, karanlığa da, sonbahara da alışamamıştık. Gözaltına alındığında babama ondan ayrılamam, ayrılırsam yaşayamam dediğim günlerin üzerinden sadece bir yıl geçmişti. Hayat bu sözü sınamak istedi sanki. Ölmedim, ayakta kalmayı, hayatta kalmayı başardım ama bir daha eskisi gibi yaşamayı beceremedim. 21 yaşımda elimde tazecik gelin düşlerim, kucağımda bebeğimle korkuların, endişelerin ve dipsiz bir umutsuzluğun içinde kuruyup kaldım. Evlenip de seninle birlikte uyumaya başlayıncaya dek geceleri karanlıktan korkardım. Yıllarca bir gece lambasının ışığında uyumaya alıştırmıştım kendimi. Sense en cılız ışıkta bile uyuyamazdın. Daha Burgaz'daki ilk gecemizde vazgeçirdin beni. Yüzümde, saçlarımda, bedenimde gezinen dokunuşlarının sıcağında tükettin korkularımı. Uykularımı aralayıp sana her sokuluşumda yumuşacık sardığın kolların arasında yatıştırdın. Soluğunun alçalıp yükselen sesini duyunca karanlığa alışırdı gözlerim, odam aydınlanırdı. Korkularımı yatıştıran soluğunu yitirdiğimde karanlık da geri geldi. Yokluğunda koynumdaki bebeğimle her gece ışıklı odalara yatırdık uykularımızı ama karanlıktan hiç kurtulamadık. Bizim öykümüzde karanlık ayrılık demekti ve ayrılık karanlıktı. Ben tutkunun ucuna bulut ekledim. Annene babana yalan söyledik, şimdi bize acele bir bebek lazım diyordun. Evet, bir an önce evlenebilmek için Haziran'da mezun olduğunun yanı sıra bir yalan daha söylemiştik. Bir bebek beklediğimiz doğru değildi. Aslında annem biraz daha senin kanlı düşünseydi böyle bir şeye cesaret edemeyeceğimi tahmin edebilirdi. 70'li yıllara kasıp kavuran cinsel özgürlük rüzgarlarının ateşine rağmen hiçbir zaman kurallara kolayca karşı çıkan, değer yargılarını gözünü kırpmadan alt üst eden kızlardan olmadım ki ben. Anneme hamile olduğumu söylediğimde uzun uzun öpüşmelerden ve masum dokunuşlardan başka bir şey geçmemişti aramızda. Gerçi hemen evlilik öncesi aylarda sen, nasıl olsa onlar birlikte olduğumuzu sanıyorlar. Hem bize acele bir bebek lazım diyerek aklımı çelmeye çalışmıştın ama kararlıydım. Tam olarak bu sözcüklerle ifade etmesem de gerdek gecemize üzerimdeki beyaz gelinlik kadar tertemiz ve dokunulmamış olarak girecektim. Hamile olduğum konusundaki yalana gelince onu da zaman içinde düşünecektik. Günü gelip de karnımın şişmediğini fark ettiklerinde ya bütün cesaretimi toplayıp doğruyu söyleyecektim ya da bebeği kaybettiğimize dair bir yalan daha. İkimiz de henüz çok gençtik. Bir yalan uğruna gerçekten çocuk sahibi olacak değildik ya. Sonunda Burgaz'da balayındaydık. Ağustos sıcağında toprağın üzerine yan yana uzanmıştık. Yaprak kıpırdamıyordu. Bahçedeki çınar ağacı küçüktü o zaman. Bahçe duvarları da örülmemişti daha. Başımızı gökyüzüne vermiş, kutup yıldızını arıyorduk. Gökyüzündeki en parlak yıldızı. O gece bütün yıldızlar öyle uzaktı ki bulamadık. Sanki hepsi incecik bir tülün ardına saklanmışlardı. Işıklarını görebiliyorduk ama o ince tülün ardından kendilerini seçemiyorduk. Buralarda bir yerlerde olmalı diyordun sen. Mavi gözlerini yüzümde dolaştırıp muzip muzip sordun. Doğru söyle, sen mi sakladın? Neyi? Kutup yıldızını. Sonra elini yakamdan içeri sokup yavaş yavaş dolaşmaya başladın. Buralarda bir yerlerde olmalı. Ben yoldan gelip geçenler bizi görecek diye çekinince gönülsüz duraksadın. Ama karımsın sen benim. Hem biz balayındayız. Gel öyleyse dedim. Birden ayağa kalkıp seni de çekerek. Evden içeri doğru sürüklenirken isyan ettin. Hayır, burada, bahçede sevmek istiyorum seni ben. Beni bahçenin yan tarafına sürüklemeye başladın. Girişteki odanın penceresinin hemen altına. Ellerin arkadan belime sarılı, dudakların saç diplerimde kıpır kıpır. Tam o sırada halden anlayan bir bulut parçası yiyip ayın yüzünü örtmüş, gecenin gölgelerine saklamıştı bizi. Hadi gel, ay da bakmıyor artık. Hadi merak etme, kimse görmez bizi. Seni içime aldığımda bir damla yağmur düştü elimin üstüne. Ellerim bedenini severken. Sonra bir damla daha, bir daha, sen aldırmadın, ben de hiç sesimi çıkarmadım. Sırılsıklam olduk bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında. Islak toprağın kokusuna şeftali ağacından yayılan koku karıştı, bütün bahçeyi doldurup içime girdi. Ayrıldığımızda o yaprak kımıldamayan gecede nereden geldiği belirsiz yaz yağmuru dinmişti. Ama sen, ben, altımızdaki toprak ve şeftali ağacı. Hepimiz tepeden tırnağa sırılsıklandık. Dedem sonra duşun altından çıkmış, birbirimizle oynaşarak giyinirken birden aklıma geldi. Telaşla bağırdım. Yağmur, ya biz ne yaptık? Ne yaptık? Hiç korunmadık. Sen saçlarından süzülen suları sağa sola savurduktan sonra durup gözlerini kısarak dikkatle yüzüme baktın. Düşünceliydin. Patavatsızlık ettiğimi, boş yere seni de telaşlandırdığımı düşünüp kaygılanmıştım. Tam seni yatıştıracak, beni avutacak bir şeyler söyleyecekken arkana dönüp giyinmeye başladın. Kız olursa yıldız, yok oğlansa bulut. Kıza, biz de seni arıyorduk deriz, oğlana da bak sen o küçük bulutla geldin. Hem fena mı olur, nasılsa bize acele bir bebek lazımdı. Bebeğim serin bir su tanesi gibi içime aktığında Ağustos sonuydu. Seni alıp götürdüklerinde ise Nisan'dı. Eylül'ün üzerimize çöken o koyu karanlığına rağmen elimizde kalan ufak tefek umut kırıntılarına sarılmış baharı ve bebeğimizi bekliyorduk. Olmadı. Oğlum babasından, ait olduğu şehirden ve evinden uzakta kırgın ve yalnız bir annenin kucağına doğdu. Yıllarca hoyrat bir ayrılığın tam ortasında kimsesiz, sahipsiz kaldı. Bulut'u zorunlu olarak Ankara'da annenlerin yanında doğurdum. Bülent Uluslu hükümeti kurulduktan sonra bürokraside yeniden önemli bir göreve getirilen amcamın ardından babam da çalıştığı bankanın başkentteki genel müdürlüğünde göreve çağrılınca annemler apar topar Ankara'ya taşınmışlardı. Hamileliğimin 8. ayındaydım. Ankara'ya gitmek hesapta yoktu ama o sabah sen evden çıktıktan bir süre sonra baban telaşla kapıyı çalıp da Şubat'ta mezun olduğundan beri çalışmaya başladığın kliniğin kapısından alındığını, mutlaka eve de geleceklerini, benim için en doğrusunun bir süre için annemlerin yanına gitmek olduğunu söyleyince çarçabuk hazırlanıp yola çıktım. Doğuma daha bir ay vardı. Ankara'da en fazla 10 gün kalıp ortalık yatışınca eve dönmeyi planlıyordum. Bizimkiler hiç beklemedikleri bir anda beni karşılarında görünce şaşırmışlardı. Önce bir şey belli etmek istemedim ama babam kapıdan içeri girip de yüzüme bakar bakmaz her şeyi anlamıştı. Kaygı içinde "Yağmur nerede kızım?" diye sorunca birden çözülüverdim. Sabahtan beri aklım sendeydi. Göz altında yaşadıklarını düşündükçe içimde büyüyen korku ve acı yiyip bitiriyordu beni. Annemle babam artık önüne geçemediğim gözyaşlarıma ve hıçkırıklarıma dayanamayıp bir bahaneyle odadan dışarı çıkmışlardı. Mutfaktan babamın çaresizlik içinde söylenen sesi geliyordu. Ben ona söylemiştim. "Çok üzüleceksin," demiştim. Annem az sonra gözyaşlarını silerek elinde bir kolonya şişesiyle geldi. Yüzümü, bileklerimi ovarken beni yatıştırmaya çalışıyordu. "Yapma böyle kızım. Bak bebeğini düşün. Senden başka bir şey düşünecek halde değildim ki. Seni düşündükçe de canım yanıyordu. Canım çok yanıyordu. Anne, ona işkence yapıyorlar." Annem büyük bir saflık ve şaşkınlıkla itiraz etti. "Ne münasebet canım. Anne, Yağmur'a işkence yapıyorlar, biliyorum." Elimi acıyla karnıma, bebeğin üzerine koydum. Bedenimde başa çıkamayacağım kadar büyük bir acı vardı. İkimiz de hissediyoruz. "Anne, canım çok yanıyor." Annem aynı şaşkınlıkla dönüp odaya giren babama baktı. Babam sessizce, çaresiz bir keder içinde beni izliyordu. Babamın gözlerindeki çaresizliği gören anne bir anda dehşete kapıldı. Bu ülkede gerçekten birilerinin diğerlerini işkence yaptığını ilk kez o anda ve birden inandı sanırım. Sarsılmıştı. Dudakları titreyerek telaşla ayağa fırladı. "Bir şeyler yapalım Hikmet, ne olur. Ağabeyini bir telefon etsen." Babam umutsuz bir halde başını salladı. "Ağabeyim ne yapabilir ki? Nisan'ın durumu böyleyken. Birkaç aydır Nisan da aranıyordu ve kaçaktı. Amcam zamanında hiçbir uyarısını dikkate almayıp şimdi de hem kendisini hem de ailesini bu kadar zor durumda bırakan kızına karşı büyük bir öfke ve kızgınlık içindeydi. Devletin emniyet güçlerine yalan söylememek için Nisan'ın nerede olduğunu bile bilmek istemiyordu ama anladığım kadarıyla kızının durumu böyleyken çevresindekilere karşı kendisini başı eğik hissediyordu. Annem yine de ısrar etti. "Belki bir yerlerde bir tanıdığı vardır, bir yardımcı olan çıkar. Burada böyle elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Ne olur Hikmet, bir şeyler yap." Babam sıkıntılı bir halde telefona giderken ben dayanılmaz bir acı içinde kıvranıyordum artık. O acının arasında içimden sıcacık bir şeylerin akıp gittiğini hissettim, suyum boşalmıştı. Sezaryenle yaptığım doğumdan sonra gözümü açtığımda herkes karşımdaydı. Annem, babam, Senem, amcamlar. Yüzlerindeki kederi yapay bir rahatlığın ve sevincin ardına saklamaya çalıştıklarını fark edince bebeğimizi kaybettiğimi düşündüm. "Öldü mü?" "Hayır," dedi annem. İçten bir coşku içinde. "Çok iyi maşallah. Ama biraz erken doğduğu için minnacık. Küveze aldılar. Sen ayağa kalkar kalkmaz gider bakarız. Biz gördük," dedi. "Yavrum öyle tatlı bir şey ki." Annemin söyledikleri doğru muydu? Bebeğim yaşıyor muydu gerçekten? Kız mı oğlan mı diye sordum tedirgin bir halde. Oğlan tabii ki diye abartılı bir sevinçle atıldı babam. O an gerçekten yaşadığına inanmıştım. Bebeğimizin henüz görmediğim yüzüne gülümsedim. Hoş geldin bebek. Bulut bebek hoş geldin. Yaşamak sırası sende. Oğlum, yüreğimin ucu yanık köşesinde senin de bir yerin var bundan böyle. İhaneti bulutun tesisine yerleştirdin. Hapisteyken en çok kokumu özlediğini söylerdin. Ziyaretlerde ne zaman bir dahaki sefere ne getireyim diye sorsam kokunu getir derdin. Ben de fanilalarının, kazaklarının bazılarını bir iki gün giyer öyle getirirdim sana. 2 yıl, 2 ay, 23 gün sonra geri döndüğünde de ilk gece bedenimin her noktasında durup kokumu içine çeke çeke sevdin beni. Sonunda dayanamayıp gülerek sormuştum. Ne yapıyorsun Yağmur? Yüzümü avuçlarının arasına alıp uzun uzun baktın. İçimde öyle büyük bir boşluk var ki Sedef, belki senin kokunda dolar diyorum. Yıllar önce Nisan'a heyecanla senden söz ettiğimde merakla sormuştu. Nasıl bir çocuk bu Yağmur? Biraz anlatsana. Yağmur gibi, dolu dolu, kıpır kıpır, neşeli bir yağmur gibi diye tarif etmiştim seni, gözlerim ışıl ışıl parlayarak. Nisan kıkır kıkır gülmeye başlamıştı. Artık anladınız mı Sedef Hanım, aşk nasıl bir şeymiş? Ama şimdi 5 yıl önceki o tarife uyan, ağzından coşkulu şiirler dökülen, o kendine güvenli, hayat dolu, kıpır kıpır yağmur değildi bu konuşan. Benim neşeli yağmurum değildi. İçimde aniden yükselen korkuyu bastırmak için şakayla karışık sormuştum. Ben senin içinde hiç durmadan akan deli bir su var sanıyordum. Başını kaldırıp bir süre bekledin. Suyun sesini duymak ister gibi. Var, hala serin ama eskisi kadar deli değil artık. Ben seni eskisinden daha da çok seviyorum diyerek sımsıkı sarıldım sana. Sesimdeki kırıklığı saklamaya çalışarak. Dudakların saçlarımda, boynumda, omuzlarımda geziniyordu. Doyumsuz bir hırsla kokumu yeniden içine çekerken kendi kendine mırıldandın. Seni o kadar çok özledim ki. Seni özlemek her şeyin önüne geçti. Bu özlemden hiç kurtulamayacağım belki de. Sonra seviştik. Doya doya, kana kana, hırsla seviştik. Söz susunca bildiğim yağmur çıktı altından. 2 yıl, 2 ay, 23 gündür beklediğim adam. Bana aşkı, bana beni, bana dünyayı anlatan, yıllardır bir hanım eli gibi sarıp sarmalayan adam. Aklımızın ve anıların süzgecinde takılan sözcükler tutuktu. Acılı anıları unuttuk, aklımızı yatağın kenarına fırlatıp attığımız yorganın altında uyuttuk sabaha dek. Sadece bedenlerimizle söyleştik. Birbirimizin teninde gezinen parmak uçlarımızla, avuç işlerimizle, bedenlerimizin her yerine konup kalkan öpüşlerimizle konuştuk. Zamana direnen her buluşmada kaldığı yerden bütün sıcaklığıyla devam eden dostluklar gibiydi sevişmelerimiz. Ertesi sabah kalktığımda üzerime sinen kokusuyla gece boyunca süren sevişmelerimizin dudaklarımda, kasığımda, bedenimin her yerinde taşıdığım izleriyle sevdiğim adam orada benimleydi ama sen yoktun. Günlerce, haftalarca ulaşamadım sana. Dalgın, durgun, huzursuzdun. Annem, baban, ben hepimiz dört dönüyorduk etrafında, pervane oluyorduk ama bir şeyler eksikti aramızda. Önceleri doğal, nazik, hatta zaman zaman neşeli olmaya bile çalışıyordun. Artık 2 yaşını geçen Bulut'la oyalanıyor, ara sıra konuşmalara katılıyor, senden istenenleri de yapıyordun ama herkesle arana camdan bir duvar örmüştün. Hepimize o duvarın arkasından bakıyor gibiydin. Sokağa çıkmak, insanların arasına karışmak istemiyordun pek. Hiçbir şeyle çok fazla ilgilenmeden, ağız dolusu gülmeden, dolu dolu kızıp öfkelenmeden sanki günlük yaşamın bir gereği olarak bulunuyordun aramızda. Hayatın coşkuları, ışığı, rengi ulaşmıyordu sana. Yalnız bırakmıyorlardı arkadaşlarımız, gelip gidiyordu sık sık. Barış, Güney, diğerleri. Barış iş edinmişti, hemen her akşam uğrayıp dışarı çıkarıyordu seni. Bütün şehri baştan başa dolaşıyordunuz. Merak etme diyordu bana. Kaybolmaz. O bu sokakları iyi bilir. Uzunca bir zaman Barış'a hak verip 2 yılı aşkın bir ayrılığın ardından dışarıdaki yaşama uyum sağlamakta zorlanmanın doğal olduğunu düşünerek avuttum, öyle yatıştırdım kendimi. Dönüp geldiğin dünya bıraktığın gibi değildi elbette. Biliyordum bunu. Ama hangimiz için öyleydi ki? Sen hapisten çıkmadan bir süre önce sakıncalı görülen yüzlerce akademisyenle birlikte ben de asistanlıktan atılmıştım. Çok sevdiğim mesleğimde kariyer yapma düşlerim daha yolun başındayken elimden alınmıştı. Üniversiteden ayrıldıktan sonra müvekkillerimizden çoğunun politik tutuklulardan oluştuğu bir büroda çalışmaya başlamıştım. Hapisten yeni çıktığın günlerde davadan davaya girip çıkıyor, bir duruşmadan diğerine koşturup duruyordum. Sense henüz her şeyin dışındaydın. Tutuklanmandan hemen öncesine dek çevrende olan insanlar ya politik sürgün olarak yurt dışına çıkmışlardı ya da cezaevindeydiler. Yıllardır en yakınında olan Sinan, sen tutuklandıktan hemen sonra Lale ile birlikte gizlice Avrupa'ya gitmiş, sonunda Viyana'ya yerleşmişti. Sinan'ın senin için ne denli değerli olduğunu, yokluğunun hayatında nasıl büyük bir boşluk yarattığını biliyordum. O boşluk içinde cezaevinden sonra ikinci bir tecrit gibi yaşıyordun hayatı. Düş kırıklığı insanın bir yerlerden yeniden başlama cesaretini de alıp götürüyordu. Önceleri yılgınlığın, sinikliğin, bezginliğin hakim olduğu, ardından adına değişim dedikleri abuk subuk günleri hiçbirimiz içimize sindiremiyorduk aslında. Ama benim gibi dışarıda kalanlar için her şey yavaş yavaş bizi de hep içine alarak, belki de bu yüzden biraz da suç ortağı yaparak yaşanmıştı. Azar azar alıştıra verilen bir morfin gibi. Sense içeride olmanın, sürece katılmamış olmanın ayrıcalığıyla izliyordun olan biteni. Her şey olup biterken senin ellerin bağlıydı, bu pisliğe bulaşmamıştın ne de olsa. Anlıyordum, haksızlığa, ihanete uğramış olduğunu düşünüyor ve içten içe hesap sorma hakkı buluyordun kendinde. 11. ayrımın sonu, sayfa 127.